Hayatın sesleri. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize başkentten merhaba diyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla olan birlikteliğimiz başladı. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Bugünkü Hayatın Seslerini siz sevgili dinleyenlerimiz için. Sevgili Recep Özdem yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi bugün de 15.55'e de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. 0-90-312-463-34-19 ve 463-34-21 program boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız. Elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra şimdi programımızın ilk müziğini dinliyoruz.
Beni özlüyormuşsun öyle diyorlar. Her biçimdeyim, bazen isyan edip yalnızlığıma, sana karşı ince bir sitem içindeyim. İşte ben böyle bir hal içindeyim, aslında derin keder içindeyim. Bazen bilmeyerek ne yaptığımı, iyi kötü güzel çirkin her biçimde. Ben böyle bir hal içindeyim, aslında derin keder içindeyim. Bazen bilmeyerek ne yaptığımı, iyi kötü güzel çirkin her biçimdeyim. Bazen isyan edip yalnızlığıma, sana karşı ince bir sitem içindeyim. İşte ben böyle bir
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde Kars'tan bir konuğumuz var bugün. Kars, Zavotlar Boğatepe köyünden peynir ustası Sayın İlhan Koçuluk bizlerle birlikte. Efendim merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş geldik.
Evet, şimdi peynir ustası deyince tabii o Kars'ın geleneksel peynirlerinden söz ederek başlayalım istiyoruz. Kaç, 20 çeşidin üzerinde peyniriniz var galiba, değil mi?
İlk müzeyi açtığımızda doğru 20 çeşitti. Daha sonra yaptığımız bir saha araştırmasında Ardahan Üniversitesi ile birlikte yaptık. 32 çeşit peynir çıktı.
Daha fazla çıktı, evet.
Biliyorsunuz Kars, Kafkasya'nın Anadolu'ya açılan Nizamiye kapısıdır. Nizamiye kapısı oluşu hasebiyle farklı kültürler gelmiş geçmişler oradan. Her geçen sürtününce bir parçasını bırakmış. Onun için peynirleri incelediğimizde Kars'taki peynirleri çok farklı kültürlerin taşıyıcılığını yapmış bu peynirler, günümüze getirmiş. İsviçre'den gelen peynirler var, İtalya'dan gelen peynirler var, Almanya'dan gelen peynirler var. Anadolu'nun kendi öz tulum çeşitleri var. Kafkaslardan Türk boylarının, göçer Türk boylarının birlikte getirdiği peynir çeşitleri var. Motalı, heryesi, tulumu, gravyeri, kaşarı, göbeği, malakam peyniri, yani saymayla bitmiyor.
Bitmez. Peki bu 32 peynirden günümüze kaç tanesi kalmış?
Biliyorsunuz biz Türkiye'nin ilk peynir müzesini kurduk Boğatepe köyünde.
Evet, ondan da söz edeceğiz. Evet.
Şimdi bizim müzeyi kurarken etkilendiğimiz, bizi müzeye kurmaya götüren şey 3 peynir kalmıştı. 3 peynir. Niye 3 peynir? Gıda kodeksine uyan.
Hangisiydi onlar? Kars, gravyer, kaşar.
Gravyer, kaşar, çeçil.
Evet.
Diğerleri evlerde, bazıları evlerde annelerimiz tarafından, babaanneler tarafından üretiliyordu. Bir kısmı da unutulmuştu. Şimdi müze onun çalışmalarını yapıyor.
Peki o zaman gelelim müzeye. Müze ne zaman kuruldu? Neler var? Peynirler nasıl müzede sergileniyor mu? Satışı var mı?
Şimdi müzenin hikayesinde peynirler sergileniyor mu var hep.
Evet.
Müze, ben Lüksemburg'da bir müzeye gittim. Çok etkilendim, geldim. O dönem belediye başkanımıza gittim. Dedim müze kuralım Kars'ta bir tane. Ya dinledi bana, çok ciddi ciddi baktı suratıma. İlhan, hepsi kurtlanır dedi bunlar ya. Peynirin de müzesi mi olur? Sen anlattım ona müzenin, peynir müzelerinin nasıl olduğunu. Çok heyecanlandı. Hadi Vali Bey'e gidelim dedi. Neyse randevu aldırdı. Zorladı da biraz. Vali Bey'e gittik. Anlattım. Vali Bey de ilk kelime şey oldu. Peynir kokar dedi. Sayın Valim, böyle böyle dedi, önceliğimiz değil. Onlar önceliğimiz değil deyince, ben köyümüzde 1800'ün sonlarında, 1900'ün başlarında İsviçreli ve Malakanlarla ortaklığı olan bir kooperatif mandırası kurulmuş. Bu mandıra 1918'de kapanmış. Biz 1918'de Kafkaslardan geldikten sonra mandırayı yeniden canlandırmışız. Ama yine kooperatif olarak başlamış. Göçle gelindiği için 1918 Ekim devriminden sonra yeniden başlamışlar, kooperatif kurmuşlar. 1950'ye kadar kooperatifleşme içerisinde, yani bu Türkiye'nin makus kaderi, dünyadaki birçok kooperatif dünya devi şeylere, işletmelere dönüşürken bizimkiler, çok üzülerek söylüyorum, 40'tan 45'ten sonra sermayesini biriktiren tek yapmaya başlamış. Hı hı. Arkadan diğerleri katılıyor. O bina öyle kalmıştı. O binayı 1980'den sonra yıktılar. Ama altta mahzen duruyordu. Mahzenini yeniden, üstünü köyle dayanışma içerisinde yaptık. Mahzenini de müzeye dönüştürdük.
O mandırayı müze yaptınız.
O mandıra yani müze oldu ve Türkiye'nin ilk müzesi oldu. Ve Türkiye'de bu müzeyle birlikte...
tek herhalde değil
tek,
mi?
Şu hala, anda tekiz. Evet. Ne yazık ki tekiz. Çok umudum var yenileri kurulacak. Çünkü Anadolu'nun biliyorsunuz her tarafı ayrı bir zenginlik. Ayrı bir öykü, ayrı evet, bir hikaye, ayrı bir kültür.
Peki fotoğraflarla mı yer alıyor? Öyküleriyle mi yer alıyor peynirler müzeyde?
Peynirler hikayeleriyle. Bizim müzenin temel amaç, kuruluş temel amacı, demin dediğim gibi kaybolan çeşitleri kayıt altına alma. Bizim müze bir de eko müze. Hı hı. Oradan o zaman eko müzeden başlayayım, amaçlarına daha kolay geçeriz.
Evet.
Şimdi müzeleri biliyorsunuz hükümetler, devletler kuruyor. Objeler ve belgeler üzerinden geçmişi geleceğe taşıyorlar. Eko müzeler 1960'lı yıllarda Avrupa'da tartışılıp ilk uygulamalarının İskandinavlarda yapıldığı, yerel kültürlerin gelişen sanayi üretimiyle bastırılmasının karşısındaki yok olma tehlikesine karşılık yerel halkın kurduğu, hükümetlerle, devletlerle ilişkisi yok, sivil toplum olarak, sivilin kurduğu, öğrenip, yaşamın içerisinde öğrenip, öğretip, yaşatan müzeler. Bizim eko müzelerin diğer müzelerden farkı, artısı bu. Tabii bizde de objeler, belgeler var.
Evet.
Bizim müzede de demin dediğim gibi kaybolmaya yüz tutmuş peynir çeşitlerimizi taradık, topladık, çıkardık. 4-5 tanesini de pazara kazandırdık. Bunlardan işte Malakan peynirini pazara kazandırdık. Türkmen saçak peynirini pazara kazandırdık. Çanak peyniri
yeniden üretime
geçtik. Topladığımız bilgileri üretime geçiriyoruz. Heryeyi, Uru, bunların hepsini yeniden üretime geçiriyoruz. Çünkü bunların her biri bir kültürel taşıyıcı.
Evet.
Müzede de bunların kültürel taşıyıcı olduğunu gösteren belgeler var.
Peki müzenin bir kenarında satışta yapılıyor mu?
Kadın bakkal var. Kadın bakkal var. Şimdi bizim köyde bir derneğimiz var. Derneğimiz 54 üye, 45 tanesi kadın. Kadın emeğinin ürünleri. Müzenin bir köşesinde bir şey açtık. Küçük bir yer yaptık kadınlara. O kadınlar ürünlerini orada satıyorlar, bir de internet üzerinden satıyorlar.
Aa, evet,
çok güzel. İki yerden o ürünler satılmaya başladı. Kentlerdeki o tadı arayanlarla buluşuyor. O çok önemli.
Çok güzel. Peki turistlerde var mı? Çok mu? Türkiye'den mi? Yerli mi? Yabancı mı?
Şimdi turizm konusunda da bir farklı yaklaşımımız var. Turizm konusunda biz dayanışmacı turizm diyoruz. Bizim turizm anlayışımızın içerisinde organizatör şirketler değil. Birileri oradan fazla paralar kazanma amaçlı yapılan bir çalışma değil. Kırsal alandaki destekleyici ve dernek aracılığıyla, muhtarlık aracılığıyla, belediyeler aracılığıyla yapıyoruz. 17 ülkede partnerlerimiz var. İşte Fransa, Belçika'dan her yıl 8 grup geliyor. İtalya'dan 2 grup geliyor. İngiltere'den 1 grup, Almanya'dan 1 grup. Şimdi Meksika ile bir bağ kurduk. Meksika'dan gelecekler. Mali, Madagaskar, Hindistan, Yeni Sahra, Tayvan, Fas, Tunus, Cezayir, burada komşularımızdan Yunanistan, bunların tümündeki tarımla uğraşan networklarla ilişki içerisindeyiz. Birbirimizle dayanışma içerisinde hem bilgi alışverişi oluyor hem de bir turizm faaliyeti. Bu
ne
turizm
güzel.
Faaliyetinde otellerde şurada burada kalınmıyor. Ev pansiyonculuğu da demiyoruz. Misafir, her eve iki misafir veriyoruz. O iki misafir de paralarını yarım gün çiftlikte çalışıyorlar. Yarım gün ortak etkinlikler, ödemeler de kadınlara yapılıyor, ev kadınlarına. Küçücük paralar, günlük 75 lira, 80 lira gibi bir para, 3 öğün bir gece yatak. Ödeyen için de iyi, ev kadını için de sofraya 2 tane tabak koyup, işte onlar gittikten sonra bir çarşaf nevresim yıkayan bir kadın için de işte 5 gün misafir ettim, 350 lira, 400 lira para aldım ve birçok sorunumu çözdüm. Eskiden bardak kırıldığında kocamdan zılgıt yiyordum. Şimdi bardağı kendim alıyorum diye. Diyerek
güzel.
De rahatlıyorlar.
Peki gelelim markalamaya. Çünkü markalamada coğrafi işaretlerin önemi çok büyük gerçekten. Şimdi geleneksel bilgi ve kültürel değerleri korumak açısından da önemli. Bizim var mı bu tür işaretleme
şimdi,
markalama sistemimiz?
Ben önce bir presidiumdan söz edeyim. Boğatepe'den.
Presidium.
Slow food diye bir hareket var. Fast food'a karşı İtalya'da oluşmuş. Dünyanın 140 ülkesinde 100 binin üzerinde üyesi olan bir platform o da. Bu Biyolojik Çeşitlilik Vakfı diye bir vakıfları var Slow Food'un. O vakıf dünyada kültürel özellikler taşıyan, yereldeki kimliği ifade eden bir takım ürünleri kaybolmasını önlemek için onları korumaya alıyor. Ona da presidium diyorlar, özel koruma. Biz Boğatepe gravyeri için özel koruma aldık. Presidium aldık. Türkiye'de bir Siyez bulguru aldı, bir Boğatepe gravyeri aldı. Bu gravyer için aldığımız, bir de coğrafi işaretlere gelelim. Bu sivil toplum ayağıydı işi.
Evet.
Coğrafi işaret konusunda da biliyorsunuz, coğrafi işaretle bir coğrafyanın özelliklerini ve o coğrafyada yaşayan kültürel ögeleri içinde taşıyan ürünlere biz coğrafi işaretli ürünler diyoruz. Kars'taki kaşar üretimi de bunlardan birisi. Kars'taki kaşar üretimi %90 inek sütünden yapılıyor. 2 yıl ömrü var. Dünyanın hiçbir yerindeki inek sütünden yapılan peynirin 2 yıl ömrü yok. Evet. En uzun 1 yıldır ömrü. Hı-hı. Niye Kars'taki sütün ömrü 2 yıl? Peynirin değil. Ömrü 2 yıl. Çünkü 1600 çeşit bitki 1800 ile 2800 metre arası rakımdaki yaylalarda Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yapılan elde edilen sütlerden bu peynirler yapılıyor. Kars'ta bizim kuzey rüzgarı, karayel dediğimiz bir rüzgar var. Bu rüzgar gece peynire veriyoruz. Bu rüzgar gece hem çok nemli geliyor. Nem oranı %80-85 ile gelir rüzgar. Hiç nem oranı öyle gelmiyor. Hem de çok soğuk böyle. Ferahlatan bir şey.
Peki bu gece rüzgara veriyoruz derken nasıl yapıyorsunuz bu işlemi?
Bütün mandralarımızın, coğrafi işaretli peynir üreten mandralarımızın kuzey tarafında pencereler var. Hmm. Bunlar gece saat 10'da açılır, sabaha karşı saat 4-4.30 arası kapatılır. Gün çalmadan onlar kapatılır. Hmm. Ki içeriye fazla ısı girmesin. O 40 gün, o çardaklama sürecinde 40 gün sürede bizim peynirlerimiz çok özel bir kıvama geliyor. Yani içindeki suyu dışarı atıyor, dengeleniyor, olgunlaşmaya çok hazır hale geliyor. Peynir dediğimiz şey biliyorsunuz dost ve düşman bakterilerin süt içerisindeki savaşı sonucunda galip geldi? Düşman bakteriler galip geldiyse çöpe, dost bakteriler galip geldiyse, dengesi iyi ise sofraya geliyor. Orada da özül lezzet oluyor. Şimdi Kars kaşarına biz coğrafi işareti 3 yıl önce Kafkas Üniversitesi ile birlikte başladık, aldık. Geçen yıl bir sempozyum yaptık biliyorsunuz. Türkiye'de ve dünyada coğrafi işaretler ve yerel geleneksel peynirler dedik. Yerel geleneksel peynirler dememizdeki amaç şuydu. Geleneksel peynirler artık fabrikalarda üretiliyor. Bir Diyarbakır örgü, bir Kars kaşar. Makinelerde üretiliyor. Yani formunun dışında bir ortak yan yok.
Evet.
Onun için başına yerel koyma ihtiyacı hissettik. Hı hı. Yereli başına
koyduk.
Çünkü
siz hala geleneksel üretim yapıyorsunuz.
Evet, biz hala geleneksel üretim yapıyoruz. Hayvanlarımız merada besleniyor. Kuru yem desteği vermiyoruz. Onun için peynirimizin rengi öyle sarıdır. Çiçek sarısıdır peynirimizin rengi. Bunu aldık. Coğrafi işaretleri almak çok zor bir süreç ama onları hayata geçirmek daha zor bir süreç. Yani coğrafi işaretlerle ilgili dünyada, Avrupa'daki örneklerine baktığımızda coğrafi işaret önce örgütlenme, sonra koruma, sonra yaşatma, sonra markalaştırıp bölgeye para kazandırma.
Evet. Bu beş temel özelliği. Ekonomik açıdan da çok ciddi öneme sahip.
Ama yani siz yaşatırsanız oraya sürekli bir gelir gelir. Şimdi algıda yanılmayalım ne olur. Hep şeye, coğrafi işaretli ürünleri markalaşma üzerinden götürüyorlar. Coğrafi işaretli ürünler sınırlı üretilen ürünlerdir. Yererek destek veren ürünlerdir. Hı hı. Onu oluşturan coğrafyayı ve kültürü yaşatan ürünlerdir. Onun o anlamda koruma diyorum ben.
Evet.
Bunları korumazsak yani o zaman iş başka yere gidiyor. İş ticarileşiyor. Aşırı bir ticarileşme ile birlikte bizim geleneksel, yerel geleneksel ürünlerimizin özellikleri kayboluyor. Makineden çıkan ürünlere ya da ruhsuz ürünlere dönüşüyor. Oysa bizim ürünlerimizin tümünde bir ruh, bir sevgi, bir ifade, bir lezzet, bir tat, bir görünüm, bir endem var.
Evet, peki o zaman o işaretlere gelelim yine. Örneğin Kars kaşarının işareti nasıl ya da gravyerinin işareti nasıl? Biz nasıl anlayacağız?
Tam da bu nokta çok önemli bir konu. Türkiye'de 210. coğrafi işaret alındı. 5 veya 6 tane coğrafi işaret alan kurum işi hakkıyla götürmeye çalışıyor. Demin dedim coğrafi işaretli ürünler ilk önce örgütlenmedir. Nasıl örgütlenme? Üreticilerin ve bu işten yararlananların. Şimdi biz Kars kaşarında şunu yaptık. Çiğ süt üreticileri, peynir imalatçıları ve peyniri satanlar, pazarlayanlar. Bu üçünden oluşan bir dernek kurduk. Coğrafi işaretli Kars kaşarı üreticileri ve pazarlamacıları derneği. Bu dernek içerisinde bir denetim sistemi oluşturuyoruz ve işin sonunda da şu logoyu, Kars kaşarı logosunu ürünlerimizin üzerine koymaya başladık.
Evet, biz de kare kod oluşturduk. Şu anda göremiyorlar ama Facebook sayfamıza girdikleri takdirde, Hayatın Sesleri Facebook sayfamıza girdikleri takdirde o işareti de görebilirler.
Evet.
Evet. Şimdi tabii o diğer peynir çeşitleri için, hani kaybolmaya yüz tutmuş peynir çeşitleri için de bu tür markalama yoluna gidilebilir belki, yeniden üretime geçilen peynirlerle birlikte.
Yani şimdi bu 32 çeşitin içerisinde 30 tanesinin tarifini yazdık, verdik piyasaya. Kitapçık olarak sürdük. İnanın iki tanesini saklı tuttuk. İkisini saklı tutmamızın amacı,
evet.
İkisini saklı tutmamızdaki amaç hileye açık üretimlerdi onlar. En az ulusal pazara kavuşturabileceğimiz 18 tane daha peynirimiz var.
Evet, bu arada kadın bakkal var dediniz müzenin yanında. Bu kadın bakkaldan belki şu anda bizi yurt içinde ve yurt dışında dinleyen dinleyicilerimiz o kadar çok güzel söz ettik ki belki peynirlere ulaşmak istiyorlardır. Verebileceğimiz bir adres var mı? Kadınlardan alabilecekleri peynirler var mı dinleyicilerimiz?
Yani peynirmüzesi.org var.
Evet.
Oradan ulaşabilirler. Bir de koçulupeynircilik.com var. İkisinden de mail atabilirler. Oradan atılacak mailler elimize geçiyor. O ürünler gönderebiliyoruz.
Evet, ulaşabilirler diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Kars Zavotlar Boğatepe köyünden bir konuğumuz vardı bugün. Peynir ustası Sayın İlhan Koçulu Hayatın Seslerinin konuğuydu. Kendisine tekrar teşekkür ederim. ...5.29'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın Sesleri başkentten devam ediyor ve biz şimdi Şanlıurfa'ya uzanmak istiyoruz. Şanlıurfa'da Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Rahime Yaşar, Hayatın Sesleri'nin telefon konuğu. Hemen merhaba diyoruz Sayın Rahime Yaşar'a.
Merhabalar efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz Sayın Rahime Yaşar. Siz Şanlıurfa'daki ilk kadın girişimcilerdensiniz. Aynı zamanda Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı olduğunuzdan da söz ettik. Ancak bu alandaki çalışmalarınızdan biraz söz eder misiniz bize? Turizmin gelişmesine nasıl katkı sağladınız? Ne zamandır neler yapıyorsunuz?
Çok uzun süre oldu bu sektörün içerisindeyim. Şöyle söyleyebilirim. Urfa'da turizmi, havacılığı Urfa ile beraber öğrenen kişilerdenim. Yaklaşık 20 yılı aşkın süredir Urfa'ya bu konuda hizmet etmeye çalışıyorum. Hem turizm alanında hem havacılık hem turizmin diğer kollarıyla ilgili iyi iş yapmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz.
Ne güzel, kolaylıklar diliyoruz. Tabii bu arada siz Şanlıurfa'daki kadınların iş hayatına katılmalarını da sağladınız.
Aynen, o rol model olarak kendimizi görüyoruz. Hem çalışmalarımızla hem yaptığımız etkinliklerle yeni yetişen gençlerimize örnek olarak, özellikle turizm bölümünde okuyan öğrencilerimize gerçek anlamda kendilerine böyle yol gösterici çalışmalar içerisinde rol almaya çalışıyorum. Bununla ilgili okullarda işte gençlerle bir araya geliyoruz. Çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Kadınlarımızla bir araya geliyoruz. Onlarla zaman zaman etkinliklerimiz oluyor. Bu tür çalışmaları devam ettiriyorum.
Ne güzel. Bu arada bir dünya rekoruna da imza attınız galiba, değil mi, kadınlarla birlikte?
Evet, Mayıs ayında Legene Al Gel sloganıyla 400 tane kadınımızla birlikte dünya kadın rekorlarına girdik.
Neyi Al Gel?
Legen. Bizim Urfa'da köfte yoğurduğumuz kaba leğen, çikolata leğeni. Kadınlara dedik ki siz leğenlerinizi alın gelin, diğer bütün hazırlıkların hepsi bizden. Biz Turizm Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği olarak bütün hazırlıkları yaptık. Türkiye'nin en büyük müze komplekslerinden biri olan Şanlıurfa Müzesi'nin bahçesinde 400 tane kadınımızla beraber çiğ köfte yoğurarak aynı anda dünya kadın rekorlarına girdik ve tescillendi rekorumuz.
Ne güzel, sizi kutluyoruz.
Teşekkür ederim.
Turizm nasıl geçiyor Şanlıurfa'da? Kültür ve inanç turizmi önde galiba, değil mi?
Evet, aynen öyle. Kültür ve inanç turizminin merkezlerinden biriyiz Türkiye'de. Biliyorsunuz Göbekli Tepe var, günümüzden 12.500 yıl öncesine uzanan Şanlıurfa'nın geçmişi var ve dünyada ilk kurulan 5 şehirlerden biri olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla inanç ve kültür bakımından ön sıralarda Şanlıurfa. 2017 yılı bizim için hakikaten bayağı hareketli geçti. Bizde iki periyot var çünkü, ilkbahar ve sonbahar periyodu olarak. İlkbahar periyodumuz Mart ve Haziran arasında gerçekleştiriyoruz ve gayet iyiydi. %80'lerde bir potansiyelle geçirdik. İnşallah sonbaharı da bu oranın üzerine çıkarak yılı böyle kapatmayı planlıyoruz.
Ne güzel. Peki Göbekli Tepe dediniz de, Göbekli Tepe inşaatı nasıl gidiyor?
Şu an devam ediyor. Öngörülen açılma tarihi 31 Ekim olarak ilan edildi geçtiğimiz günlerde. Biz de dört gözle orayı bekliyoruz. Çünkü 2018 yılında UNESCO'ya müracaatı yapılacak Göbekli Tepe'nin. İnşallah kabul edilir de aday yerler arasında. Turizmimize bu yönde de ayrıca bir katkısı olur.
Dolayısıyla sonbahar turizminde de katkısı olacak galiba. Tabii 31 ki. Ekim açılış Aynen. tarihi o dönemi kapsıyor galiba, değil mi?
Aynen. Aralığa evet. kadar, iklimden dolayı aralığa kadar sezonumuz devam ediyor. Gayet güzel havayla insanlarımızı ağırlayacağız, gezdireceğiz, yedireceğiz. Bekliyoruz insanları.
Peki bu arada yeni projeler var mı planladığınız?
Göbekli Tepe'nin açılmasıyla birlikte iki noktada Fıstık ve Göbekli Tepe üzerine bir Guinness Dünya Rekoru planlıyoruz. Kompozisyonu falan her şeyi hazır. İşte açılışı yapıldıktan sonra Urfa'yı bu sefer dünya gündemine inşallah Guinness Dünya Rekoru'yla taşımış olacağız. Onun haricinde de Münferit Dernek ve şirket olarak çalışmalarımız zaten devam ediyor. İnsanlara gezdiriyoruz sürekli, hem info turları dediğimiz şirketlere, ajantalara yönelik o çalışmaları yapıyoruz. Dergi çalışmamız var. Onun çalışmaları bir yandan devam ediyor. Durmadan Urfa'nın tanıtımına katkı sağlamaya çalışıyorum.
Tabii ki Urfa'daki pek çok kadının katıldığını da söyleyebiliriz herhalde bu tanıtımlara.
Tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim, Urfa'nın ilk kadın girişimcilerinden biriyim. Şu anda ciddi bir rakamda kadın girişimcimiz zaten mevcut.
Kaç bizim kadın girişimcisiniz?
Şöyle söyleyeyim, en son ticaret odasına kayıtlı olan kadın girişimci sayımız 63'tü Urfa plakasıyla eşdeğerdi.
Eşdeğer.
Tahmin ediyorum son katılanlarla beraber 100 civarında falan olmuştur. Bu tüm sektörleri kapsıyor ama sadece turizm değil.
Evet, dolayısıyla bu artarak giderek de artacağı benziyor herhalde.
Aynen.
Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz size. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun, var olun. Yeni projeleri yine Hayatın Sesleri'nde duyurmak dileğiyle. Hoşçakalın.
İnşallah. Görüşmek üzere. Sağ olun.
Sevgili dinleyenlerimiz, Turizme Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı, Şanlıurfa'daki ilk kadın girişimcilerden Sayın Rahime Yaşar, Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Kendisine teşekkür ederken başkentten yine müzik diyoruz.
Seni zaman sesin döndü kulağımda, dedi uykudan uyan. Yine böyle bir akşamdı, sen gülüyordun ya gözlerimin içine. Fesleğenler boy vermişti, gökten parlak bir yıldız düştü peşime. Sakladım gözyaşlarımı, bir gün geri dönersin diye. Soldu resimler hatıramla, la la la la la la la la la la. Sakladım gözyaşlarımı, bir gün geri dönersin diye. Soldu resimler hatıramla, geçti baharım. Söndü bile bile. Şarkılar söyledi rüzgar, boş bir şarap şişesinin dudağından. Kalbim öyle bir yanmış ki silinmiyor yüzüm hiç, yüzümün yarısında. Sakladım gözyaşlarımı, bir gün geri dönersin diye. Soldu resimler hatıramla, la la la la la la la la la la. Sakladım gözyaşlarımı, bir gün geri dönersin diye. Soldu resimler hatıramla, geçti baharım, söndü bile bile.
Öze yolculuk. Öze yolculuk köşemizde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remziye Ege ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum.
Yine bugün çok derin bir konudan söz edeceğiz. İnsan doğar, büyür, ölür. Ancak insanı en derinden etkileyen ki herhalde ölüm, ama bir gün mutlaka ölüm gerçeğiyle de karşılaşacağız. Şimdi sevilen bir kişinin ölümü durumunda neler yapıyoruz, neler yapmalıyız mı ya da yapmamalıyız mı bilemiyorum. Nereden nasıl girelim, neler söyleyeceksiniz? Evet.
Ölüm eğitimi diye aslında düşünmüştüm ben bugünkü konuyu. Çünkü ben böyle bir şeyle karşılaşınca doğrusu çok şaşırmıştım ilk önceleri. Ama bununla ilgili teoriler olduğunu görünce ve bu bilgileri okumaya başlayınca da dedim ki tabii ki yani dünya yüzünde hiçbir şey başıboş bırakılamaz ki ölüm zaten en büyük hakikat. Ölümüne doğuyoruz. Doğduğumuz andan itibaren ölümlü varlıklar olduğumuzu biliyoruz. Ama buna rağmen de hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz.
Evet.
Onun için herhalde bunun da eğitiminin olması demek ki bu anlamda bir şey diye düşünüp bununla ilgili okumalarımı gerçekleştirdim ve gerçekten de pek çok açıdan ele alınacak bir konu. Biyolojik açıdan mesela, orada da ne kadar değişiklikler olduğunu görüyorsunuz. Eskiden hani kalple ilgili bir şeydi. Kalbin durması ölüm anlamına geliyordu. Ama şimdi kalbi çalışıyor, insanlar uzun zamanlar bitkisel hayat dediğimiz bir hayatı yaşıyor. Yani bir hayat yaşıyor, canlılık alameti var. O zaman ona diyorlar ki ne oldu mesela, beyin ölümü gerçekleşti. Peki beyin ölümü gerçekleşti, başka organları çalışıyor. Bu insan yaşıyor mu demek? Yani bunu hem tıp çalışıyor hem etik çalışıyor. Dolayısıyla dinler bu konuya müdahil oluyor. Yani hani fişini çeksek mi çekmesek mi diye sordukları evet. zaman bu konular gündeme geliyor. Yani ölümle ilgili çok bahis var. Siz şimdi hemen tabii doğal olarak dışımızda birisini söz konusu ettiniz. Sevdiğimiz evet. birisi. Biz kendi ölümümüzle ilgili de ne düşünüyoruz acaba? Yani biz öldükten sonra bizi
biz
sevenler
hiç ölmeyecek gibi
acaba?
Yaşıyoruz ama. Yani çevremizdekileri kaybedeceğimizi düşünebiliyoruz
o
da
garanti.
Kendimiz hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz.
Evet. Onun için bir kere bu gerçeği ortaya koymak, ki zaten siz koysanız da koymasanız da o gerçek her zaman bizim başımızdadır. Her nefis ölümü tadacaktır. Peki bu nasıl bir tatma olacak? İşte belki ölüm insana her zaman hayatı hatırlatan bir şey haline geldiğinde ancak hayatın bir parçası olarak hayatımıza anlam katabilir. Yani zor bir cümle kurdum, bu tekrar
evet.
edemeyeceğim bu cümleyi ama parça parça biraz açmaya çalışayım. Ötelenebilecek bir şey değil. Çünkü vakti belli değil. Yani 3 gün sonra öleceğinizi bilseniz ne yaparsınız gibi kurgulu, hani biliyorsunuz filmler,
evet.
kitaplar vesaireler yapılıyor, ediliyor ama hiç kimse de tabii böyle bir şeyin olmasını istemez yine bile. Yani sorsanız tek tek ne kadar ömrünüzün olduğunu bilmek ister misiniz diye, zannediyorum ki
evet,
insanlar bilmek
istemez.
Yine de sürpriz olsun isteriz çünkü. Yani yaklaştıkça belki daha fark edeceğimiz bir şey haline gelir, ona karşı nasıl davranacağımız vesaire, ama hayatımızın da tadı tuzu kaçar gibi geliyor.
Kesinlikle.
Tamam, yine de öleceğimizi bilmemize rağmen belli ölçülerde hayattan zevk almayı da biliyoruz. Yani zaten belki bize verilmiş olan şey de bu. İnsan olmanın iyi taraflarından bir tanesi de bu. Yani her an bu şekilde diplerde yaşamamak, ama çok böyle yükseldiğimiz zaman da ha yani nereye gidiyorum, bu ölümlü dünya ne yapsam da zaten sonu bu diyerek biraz daha kontrollü olmak. Demek ki ölümün varlığını bu şekilde içsel bir şekilde yaşayabilmenin en önemli katkısı hayatın anlamıyla ilgili bir şey. Yani sizin varlık dünyasındaki yeriniz ve varlığa katacağınız şeylerle ilgili motivasyonlarınızdan bir tanesi de ölüm aslında, ölüm duygusu. Yani ters gibi gözükür ama aslında budur. Çünkü bir şeyi bırakmak istersiniz. Ölmeden önce bir şeyler yapmak istersiniz. Yani
evet.
o duygu mesela neden insanda vardır ve Onu teşvik eden bir şeydir.
Ölmeden önce bir şey yapmak istersiniz deyince maddi anlamdaki hırslar geldi aklıma.
İşte onun içini doldurun. Yani evet. Her şey olur.
Kefenin de cebi yok derler.
Cebi hani. Yok derler. Yani o yüzden anlamlı bir şey yapmakla ilgili belki, evet. O bir şey yapmanın içini anlamlı bir şey yapmak olarak düzenlemek bizim konuşacağımız mevzular olmalı. Çünkü evet, elbette insanlar çalışıyorlar ve yani hırs azim anlamına geldiğinde ve üretkenlikle bir araya gelen bir ifade olduğunda olması da gereken bir şey. İnsan başka türlü bir şeyler elde edemez, taş taş üstüne koyamaz ama o hırsı sanki hiç artık başka şey olmayacakmış gibi, yani ölüm de olmayacakmış, hı-hı, gibi yapmaya başladığı andan itibaren bu sefer yapıp ettiklerini çok önemsemeye başlayıp adeta onlara taparcasına ve onlardan vazgeçmek istemezcesine, hatta onları korumak için ayrıca daha da fazla çalışmasına, daha da başka yollara saparak hatta çalışmasına. Çünkü insan büyüdükçe, güçlendikçe bir de o gücü ve büyüklüğü koruma ihtiyacı içerisine giriyor. Bunun da farkındayız. Ama işte her zaman için Kur'an'ın da en önemli koyduğu ölçü orta yoldur. Sırat-ı müstakim öyle bir yoldur. Yani sizi her zaman hem hayatın nimetleri ama aynı zamanda ölümün de dehşeti içerisinde bir yerde durmaya çağırır. Ve belki Kur'an'ın indiği ilk toplumda da en aşağı çekilmiş olan duygu bu duyguydu. Yani ölüme inanmıyorlardı. Daha doğrusu ölüme inanıyorlardı da öldükten sonraki hayata inanmadıkları, hı-hı, için. Yani ne yaparsak yapacağız. Yaptığımız her şey de zaten bu dünyada kalacak. Dolayısıyla da yanımıza kârdır diyerek düşünüyorlardı, evet. Ve özellikle ilk ayetler, hatta bazı bütün olarak ilk sureler bu konuda indirilmiştir. Kıyamet suresi mesela böyle bir suredir. Bazen kişiye özel bile indirilmiş ayetler vardır. Çünkü alırlarmış böyle ellerine kemik parçalarını, ufalarlarmış ve bunu gösterirlermiş Hazreti Muhammed'e. Yani şu işte kemik, hı-hı, dediğim bu toz oluyor, gidiyor. Bunu mu hani yeniden var edecek Allah diye. Bu ayetlerdeki genel ifade biçimi sizi ilk olarak yaratan, sonradan da tekrar bir daha yaratmaya muktedir değil mi zannediyorsunuz? Sizi parmak uçlarınızdaki o işaretlere varana kadar tek tek yeniden var edecek olan odur. Hani o önemli bir semboldür ya, herkesin, evet, parmak izi farklıdır diye. Hı-hı. Yani bunda bile bir karışıklık olmayacak. Siz merak etmeyin. Siz bunlara karışmayın. Yani bunlar Allah'ın işleri. Bunu öyle mi yapacak, böyle mi yapacak demeyin. Zaten ilk yapan ikincisini de yapar. Ama siz kendinize bakın. Yani siz bu arada ne yapıyorsunuz? Hı-hı. Ona bakın. Hep işte o arası konuşuluyor.
Evet.
Yani hani doğmak ve ölmek arasında ne yapılıyor? Bir de şöyle enteresan şeyler var. Evet, yani hani dünyayı bir gölgelik olarak tanımlar kültür. Geleneğe böyle bir takım sözler düşmüş. Peygamberin de böyle sözleri olduğu söylenir. Bir ikindi gölgeliği kadardır hayat. Yani hani ikindi de tatlı bir güneşin, hı-hı, batışı vardır ya. Sanki o kadar kalmışsınız. Evet. O kadar yaşamışsınız gibi. Halbuki hiç bitmeyecekmiş gibi. Uzun uzun değil mi? Ömürler, hı-hı, yaşayacakmışız gibi görünür. Nitekim yıl olarak da o kadar uzun yaşayabiliriz. O da sorun değil. Ama bazen hani yaşını almış olgun insanların şöyle geriye dönüp ya ben ne yaşadım ki dediğini falan duyuyoruz. İşte bu buna benzeyen bir, hı-hı, şey. Ne çabuk geçti günler deriz.
Evet.
Bu bunun gibi bir şey. O yüzden şimdi biz ölüm dediğimizde bir kere yaşamayı öğrenmek, ölümü öğrenmektir diye bir cümle koyalım ortaya. Yani ölüm eğitiminde aslında yaşam eğitimidir söz konusu olan. Nasıl yaşarsak öyle öleceğiz çünkü.
Pek çok Avrupa ülkesinde var aslında ölüm eğitimi.
Olmaz mı? Bunu bir geçiş olarak görüyorlar ve bu dini inanışlarından kaynaklandığı için de kimse kimseye küsmüyor. Mesela ölümünü kendileri tasarlıyorlar insanlar. Mesela törenlerini kendileri baştan, hı-hı, belirliyorlar. Eğer buna imkan varsa tabii, diyelim ki bir hastalık süreciyle beraber geliyorsa bu. O arada yapılması gereken şeyleri kendileri söylüyorlar. Yani bu sadece bizim bildiğimiz vasiyet etme anlamında değil, bir planlama, evet, bu. Bu ne demek? Yani bununla barışık olma anlamına gelen bir şey. Kimse onunla ölüm konuşmaktan çekinmiyor. Bizde mesela böyle şeyler de var. Yani bunu iyilik olsun diye yapıyoruz ama var olan bir gerçeği hiç kimse normal şartlarda konuşmak dahi istemiyor.
Evet.
Halbuki belki de konuşmaktır iyisi. Ama nasıl konuşmak? İşte o biz nasılla ilgili çalışmıyoruz Nilgün Hanım.
Maalesef.
Yani biz
evet.
hayatı yaşarken de hep böyle üstün körü imalarla yaşadığımız evet. için herhalde ölüme geçişte de...
Ölüm zor bir olay. İzahı evet, da zor geliyor
zor geliyor ama bu bir gerçek. Yani belki insanların bu konuda da biraz daha rahatlamaya ihtiyaçları olabilir. Hı-hı. Diyelim ki daha önce yapmayı isteyip de yapamadığı şeyler varsa onunla ilgili ona bir imkan sunuyor olmak. Veya işte çok zamandır yani görmek istediği biri var ama görmedi, onu onunla buluşturmaya çalışmak. Bunlar mesela yapılabilir somut şeyler. Ama biz hep bunun üstünü örterek... Aa canım işte yani hani öyle bir şey evet. yok sanki o yok deyince olmayacak gibi.
Ama bu birazcık
gibi.
Da küçüklükten başlaması gereken bir şey herhalde. Tabii. Örneğin biz çocuklarımızı tabii. o ölüm gerçeğiyle çok yüz yüze tabii. bırakmayız. İşte tabii. seyahate çıktı, işte Allah yanına aldı ya, gibi ya. İfadeler kullanırız. Ya da derin bir uykuya daldı.
Evet.
Ya o zaman bekleyecek bir süre uyanacak sonra uyanacak diye.
Tabii bunlar çocuklarda asıl travma yaratan şeyler ama maalesef eğitim sistemine... Doğal bir süreç olduğu katılmıyor. Halbuki yani hayat bilgisi öğretilirken nasıl hani mevsimler anlatılırken bunlar yapılıyor. Ağaçların ne olduğu, bitkinin, toprağın, hayvanların yani bu döngü anlatılırken insan neden anlatılmıyor? Yani bu şekilde doğal bir hale getirilmediği için büyüyünce de biz maalesef işte bazı şeyleri görmezden gelmeye çalışarak. Evet. Şimdi bizim bir hocamız anlattı da benim asıl etkilendiğim o oldu. Ben onu paylaşmak istiyorum. Bir çok sevdiğimiz uluslararası nitelikte bir insan, kendisi yabancı ama yani insan olmakta yabancılık yoktur. Hepimiz birbirimizin aynısıyız. İşte uzun bir süre bir yatalak hastalıktan sonra artık her şey belli olup bu da ne demekse yani hı hı. hani tıbben bazı şeyler evet. belli oluyor ama tabii ki ölüm saati her zaman için eceldir. O hı tektir hı. ve hiç kimse bilemez. Ama o belli olduktan sonra kendine bir planlama yapmış ve herkese sevdiği, tanıdığı bütün insanlara bir mail yazmış ve demiş ki ben demiş bu son zamanlarımı ben bunu örnek olsun diye anlatıyorum. Bu bir öneri falan değil. Hı hı. Hiç kimse yanlış anlamasın.
Evet, elbette.
Ama yani bir insanın kendi ölümüyle dahi bu şekilde bu kadar güzel yüzleşebileceğine bir örnek.
Örnek
bir ikincisi
evet.
etrafına bunu öğretiyor. Yani hı hı. ölümü bile bir eğitim olabilir bir insanın.
Evet.
Ben bu son zamanlarıma kendimle hani bugüne kadarki yaşadığım şeyleri yeniden gözden geçirmek, bu arada yapmam gereken ve yapabileceğimi düşündüğüm şeyler varsa belki o kısa zaman dilimi içerisinde onları yapabilmek ve gerçekten de kendi kendimle kalabilmek için bir fırsat olarak görüyorum.
Hı hı.
Lütfen hani beni ziyaret etmek isteyenler bana bu anlayışı göstersinler. Biraz da hastalığımdan dolayı işte yıprandım. Fiziksel olarak da çok hani sizlere kendimi göstermek istemiyorum. Bakın bu bile anlaşılabilir bir şey
evet,
olmalı.
Evet.
Ama yani bizim toplumumuzda dahil olmak üzere pek çok toplumda insanlar bunu dahi birbirlerine bir özgürlük alanı olarak sunmuyorlar. Yani görünmek istemeyebilir insanlar, istememiş nitekim. Ve bu mailde herkese her şey için çok teşekkür etmiş, kendi hakkını helal ettiğini söylemiş ve böyle bir helallik istemiş. Yani hocalar şimdi bunun karşısında ne yapabileceğiz diye oturup düşünmüşler ve demişler ki tamam biz artık yani bir ziyaret veya başka herhangi bir şey yapma yolunda ikinci bir adım atma veya bunu zorlamayı düşünmeyelim. Tamamen onun düşüncesine ve yaptığı şeye saygı duyalım. Bu da bir eğitim işte.
Evet.
Yani bu da bir eğitim. Yani insanın kendi ölümüyle bu şekilde güzel bir şekilde yüzleşebilmesini öğrenebilmek açısından Bu tür örnekler de var dünyada.
Var. Ölüm gerçeğini kabullenmiş bireyler yetiştirilmesi gerekiyor, evet, aslında.
Evet. Daha bu anlattıklarınızdan çok konuşulacak şey var. Yani hayat onun hazırlığıdır dedik ya. Evet. O da başka konular içerisinde konuşulur. Ama ben daha çok bunu söylemek istedim. Yani insanların kendi ölüm gerçeğiyle karşılaşması için bunu biraz yani senaryo yapsınlar, evet, kendilerine, evet, diye düşünüyorum.
Öze yolculukta, hı-hı, yine bunlardan konuşmayı sürdüreceğiz ama bugün için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remziye Ege'ye teşekkür ediyoruz. Ve bir teşekkür de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar programımızı. Sevgili Recep Özdem yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında yine birlikte olmayı diliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.